Ayrım 46. Elveda Güzel Vatanım. Ahmet Ümit. Sayfa 482. Harbin patlak verdiği 1914'ten 1918'e kadar 4 sene boyunca payitahttan hiç ayrılmamıştım. Aslında ayrılmamıştım değil, ayrılamamıştım. Buna Talat Bey müsaade etmemişti. Göze çarpmayan ama olan biten hakkında kendisini bilgilendirmemi isteyen bir gölge olarak hep yanında tutmuştu beni. Sadece düşman ajanlarına karşı değil, kendi dava arkadaşlarına karşı da. Evet, teşkilatı mahsusada vazife yapıyordum. İstanbul'dan Bakü'ye, Kırım'dan Bağdat'a kadar cephede ve cephe gerisindeki mücahitlerimizden haber alıyor, onlara lüzum eden desteği sağlamaya çalışıyordum. Ama vazifem bununla sınırlı değildi. Aynı zamanda Enver Paşa ile Cemal Paşa'nın faaliyetlerini takip etmek, kuşkulu bir hadiseye şahit olursam anında Talat Paşa'ya rapor etmek gibi daha mahrem bir vazifem de vardı. Evet, her ne kadar memleketin idaresinde Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa'nın adı geçiyorsa da devletin kaderini sırtlanmış bu üç devlet adamının arasında kardeşlikten daha sıkı bir bağ varsa da aslında kimse birbirine itimat etmiyordu. Bilhassa mağlubiyetlerin artması neticesinde üç paşalar grubunda çatlak sesler yükselmeye başlamıştı. 1916 senesindeki mağlubiyetlerden Enver'i mesul tutan Cemal Paşa'nın bir darbe planladığı dedikodusu bize kadar ulaşmıştı. O vakitler Dahiliye Nazırı olan Talat Bey'in dedikodu dahi olsa böyle bir teşebbüse katiyetle karşı çıkacağını belli etmesi neticesinde üç paşalar yeniden hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için şiarına geri dönmüşlerdi. Aslına bakarsan Talat Paşa siyasi hayatı boyunca hiç değilse bir mevzuda tutarlılığını korumuştu. İdari-i maslahatla. Rahat bir insan olması, iyimserliğini en çetin şartlar altında dahi yitirmemesi, umudunu hep koruması ona böyle bir misyon kazandırmıştı. Her daim orta bir yol bulmuş, meseleleri çözmese de kervan yolda düzülür mantığıyla tarafları bir arada tutarak siyasetin devamını sağlamıştı. Kimi iddiaçı arkadaşlar bu metodu günü kurtarma anlayışı sayarak tenkit etseler de Talat Paşa hep cemiyetin denge unsuru olarak kalmıştı. Benim gizli vazifem de onun bu kaynaştıran, teskin eden, birliği muhafaza eden siyasetini sürdürmesine yardımcı olmaktı. Ama işim son derece zordu. Çünkü adım Talat'ın adamına çıkmıştı ve teşkilat-ı mahsusanın başındakiler hep Enver Paşa'nın en yakınındakilerden müteşekkildi. Mesela son başkan vekili Hüsamettin Bey yıllardır onun yanında yer almış en güvenilir adamlarından biriydi. Eğer bir açık verir de Harbiye Nazırı aleyhine bilgi topladığım anlaşılırsa bırak benim vaziyetimin ne olacağını, Baba Ali birbirine girerdi. Ama payitahtta karşılaştığımız tek mesele paşaların kendi iç çekişmelerinden ibaret değildi. Ne yazık ki harpten bir teviye kötü haberler geliyordu. İttifak kuvvetleri mağlubiyet üzerine mağlubiyet alıyordu. Milletin hali ise kelimenin tam anlamıyla korkunçtu. Açlık, sefalet, hastalık ve bütün bunların üzerine tüy diken yolsuzluk iddiaları. Evet, Kara Kemal'in milli bir iktisat yaratma siyaseti ne yazık ki uygulamada levazım işlerine bakan İsmail Hakkı Paşa gibi adamların basiretsizlikleriyle sekteye uğruyor, cemiyet ağır ithamlar altında kalıyordu. Bu kadar menfi olayın üzerine müttefikimiz Almanların her geçen gün artan talepleri de eklenince Sadrazam Said Halim Paşa isyan etmeye başlamıştı. İsyanında haksız da sayılmazdı. Osmanlı karargahında Alman istihbaratçılar cirit atıyordu. Güya işbirliği altında aldığımız her nefesi dinliyor, attığımız her adımı biliyorlardı. Said Halim Paşa haklı olmasına rağmen boşboğazlık göstererek bu tepkisini bir devlet adamından çok mesuliyeti olmayan bir vatandaş gibi ulu orta her yerde dile getirmeye başlamıştı. Artık bu harbe bir son vermeliyiz diyordu. Ermeni tehciri sırasında zalimlik yapanların mahkeme önüne çıkarılması gerekir diyordu. Vagon zenginlerine fırsat vermemeliyiz. Millet kuru ekmeğe muhtaçken bu alçakların semirmelerine mani olmalıyız diyordu. Almanların her dediğine boyun eğmemeliyiz diyordu. Elbette bu lakırdılar günü gününe teşkilat-ı mahsusuya rapor olarak geliyordu. Elbette Enver Paşa bunları duyuyordu. Bunların içinde onu en çok öfkelendiren ise hiç kuşkusuz barış isteğiydi. "Yahu bu nasıl başbakan?" diye gürlemişti benim yanımda Talat Paşa'ya. "Ordumuz cephelerde kahramanca çarpışırken, şehit olurken bu adam düşman kuvvetlerinin temsilcisi gibi konuşuyor. Askerin maneviyatını bozuyor." Talat Paşa her zamanki gibi dava arkadaşını teskin etmeye çalışmış. "Merak etme, yakında halledilir bu mesele." demişti. Halledilmesi de zorunluydu. Aksi takdirde hükümetin başbakanı ile Harbiye Bakanı birbirine girecekti. Nitekim iki hafta sonra toplanan Merkezi Umumi'de Kara Kemal'in teklifiyle Said Halim Paşa vazifeden alındı ve olması gerektiği gibi Talat Paşa sadrazam ilan edildi. Bu değişikliğe en çok sevinen haliyle Enver Paşa olmuştu. Ama şaşılacak iş, Talat Paşa vaziyetten hiç memnun değildi. "Sadrazamlığınız kutlu olsun efendim." dediğimde, "Sağ ol Şehsuvar, sağ ol ama kutlanacak bir durum yok." diye yakınmıştı. "Çok zor bir vazife bu, çok ağır bir yük." Cepheden bahsettiğini zannetmiştim. "Üzülmeyin, harpte henüz son söz söylenmedi. Talih her an bizim lehimize dönebilir." Acı acı gülmüştü. "Şu benim aptalca iyimserliğim sana geçti demek." Sonra gönlümü almak istercesine dostça dokunmuştu elime. "Cephede de işimiz zor. Lakin beni düşündüren o değil. Cepheyi işin ehli paşalarımız düşünsün." Paşalarımız derken sesi manidar çıkmıştı. "Ben millete nasıl yiyecek bulurum diye dertleniyorum Şehzuvar. Nasıl yakacak bulurum, nasıl ilaç bulurum? Millet aç, hasta ve donuyor. Böyle giderse sivil kayıplarımız harpteki kayıplarımızı aşacak." Talat Paşa'nın endişeli hallerine daha önceden de şahit olmuştum. Ama bu kadar çaresiz oluşunu ilk kez görüyordum. Ülkede buhran böyle katmerlenirken 1917 senesinde harbin kaderini belirleyecek iki büyük gelişme oldu. İlki bizim aleyhimizeydi. Nisan ayında Amerikalılar İngilizlerin safında harbe katıldılar. Doğrudan bizimle harp etmeyeceklerdi ama İtilaf devletlerine taptaze bir kan gelmişti. Zaten bozuk olan maneviyatımız biraz daha sarsılmıştı. Elbette bu mühim gelişmeler ahalinin üzerinde de çok büyük tesir yaratıyor, teşkilat-ı mahsusa milletin isyana kalkışmasından endişe ediyordu. Fakat bu korkumuz boşunaydı. Tarihi boyunca devleti idare edenlere biat eden bu millet belli ki isyan etmeyi çoktan unutmuştu. O vakitler saygı duyuyordum milletimizin bu hususiyetine. Ama bugün düşündüğümde keşke ayaklansalarmış, keşke kanlı bir ihtilalle hepimizi ortadan kaldırsalarmış demekten kendimi alamıyorum. Ama bizde vuku bulmayan ihtilal o senenin Kasım ayında Rusya'da patlak verdi. Evet, senin Leon dayının sosyalist yoldaşları Rus çarı 2. Nikolay'ı devirerek kısmi de olsa barışın yolunu açtılar. Çar'ın yıkılması sadece Ruslara ve dünya amelelerine değil bize de büyük umut vermişti. İhtilal Allah'ın bir lütfuydu. En zorda olduğumuz anlarda Hızır gibi yetişmişti yardımımıza. Hiç beklemediğimiz halde doğumuzdaki kuvvetli düşmandan kurtulmuştuk bir anda. Ruslar Doğu Anadolu'dan çekiliyor, Kars, Ardahan ve Batum bize bırakılıyordu. Talat Bey'in eski neşesi yerine gelmeye başlamış, uzun süredir toplantılarda işitilmeyen galibiyet kelimesi cemiyetin merkezi umumisinde tekrar telaffuz edilir olmuştu. Neden olmasın, hala muzaffer olma ihtimalimiz vardı. Enver Paşa'ya sorarsanız o ihtimal hiç azalmamıştı. Bu kanlı boğuşmadan zaferle çıkacak taraf zaten bizdik. Ama büyük umutlarla başlayan 1918 senesi büyük bir yıkımla son bulacaktı. Fakat dur, yaklaşan felaketin ayak seslerini yazmadan önce saraydaki yaprak dökümünü anlatmalıyım sana. Evet, 1918 sadece millet için değil Osmanlı hanedanı için de acı olaylarla dolu bir seneydi. Şubat ayının 10. günü öğleden sonra bir haber aldık. Sabık padişah Abdülhamit Han'ın durumu ağırlaşmıştı. Kimse benden böyle bir istekte bulunmamasına rağmen o pazar gecesi kalkıp Beylerbeyi sarayına gittim. Evet, 1912 senesinde Selanik düşmeden evvel Abdülhamit de yurda getirilmiş, Beylerbeyi sarayına yerleştirilmişti. Orada suya sabuna dokunmadan bir ömür sürüyordu. Hastalığının ilerlediği haberini alınca neden yanına gitme lüzumu hissettiğimi bilmiyorum. Belki bundan 10 yıl önce onu sürgüne götürürken yaptığımız sohbetin neticesi, belki bana armağan ettiği kitabın üzerimde bıraktığı tesir, belki de kuvvetli bir hasma duyulan saygı. Ama yıllar önce birisi çıkıp gün gelecek babanın ölümüne neden olan sultanın cenazesine gideceksin deseydi adama her türlü hakareti ederdim. Beylerbeyi Sarayı'nda hususi doktoru Atıf Hüseyin Bey'i buldum. Üzgündü. Sultanın öldüğünü söyledi. 10 gün evvel rahatsızlanmıştı ama birkaç gün sonra iyileştiğini söylemiş. Hatta bir gün evvel kendini son derece zinde hissettiğini belirterek doktorunu göndermişti. Ama dün akşam durumu tekrar kötülemiş ve ne yazık ki bugün öğleden sonra kalp yetmezliği neticesinde hayata gözlerini yummuştu. Cenazeyi görmek istemedim. İstesem de göstermezlerdi zaten. Pazartesi günü bir çatamaya konan naaşı Topkapı Sarayı'na getirildi. Bu kadim sarayda teçhiz ve tekfini yapıldı. İkindi namazını müteakip sultanlara özgü bir törenle büyük babası II. Mahmud'un türbesinde toprağa verildi. Nedense bu cenaze beni derinden sarsmıştı. Hayır, biten sadece kudretli bir Osmanlı sultanının hayatı değildi. Aslında bir devir sona eriyordu. Elbette henüz harp neticelenmemişti ama yaklaşmakta olan felaketi idrak etmek için müneccim olmak gerekmezdi. Abdülhamit'in ölümü de bu korkunç neticenin alametlerinden biriydi. O sene hanedanın tek kaybı Abdülhamit değildi. Aradan daha 5 ay geçmeden bu kez tahtta oturan padişahımız Mehmet Reşat Hakk'a kavuşacaktı. Zaten sağlığı pek de iyi olmayan sultan, cepheden gelen kötü haberleri işittikçe, milletin perişan halini gördükçe, vatanın istikbalini düşündükçe günden güne içine kapanıyordu. Cemiyetin istediklerinin dışına çıkamayan Sultan Reşat, derin bir bezginliğe kapılarak devletin işlerinden adeta el ayak çekmişti. Mecbur olduğu törenlere bile gitmekten imtina ediyor, huzuru bozacak her hadiseden kaçınıyordu. Zaten ölümüne neden olacak olay da böyle bir törende vuku buldu. Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet ziyaretinde düşmesinin üzerinden 9 gün geçtikten sonra hayata gözlerini yumdu. İki padişahın ölümü hem saray ahalisi hem millet üzerinde bir uğursuzluk etkisi yaratmıştı. Fakat memleketi idare edenler üzerinde böyle bir tesirden söz edilemezdi. Sultan Reşad'ın ölümü elbette hem Talat Paşa'yı hem de Enver Paşa'yı biraz düşündürmüştü. Çünkü yeni sultanımız Vahdettin, İttihat ve Terakki'den hiç haz etmeyen bir padişahtı. Yetkileri her ne kadar sınırlandırılmış olsa da cemiyet düşmanı bir sultanın böylesi zor bir dönemde tahtta olması sıkıntı yaratabilirdi. Nitekim tahta çıktığı ilk günlerde yaşanan bir olay da bu intibayı pekiştirmişti. Şöyle ki Vahdettin, cülus töreni için Topkapı Sarayı'nda Bab-ı Saade önünden Bağdat Köşkü'ne yürürken birden durmuş ve mahiyetine sormuştu. ''Bastonum nerede?'' Herkesin suratı kıpkırmızı olmuştu. Hakikatin ortaya çıkması çok sürmedi. Baston Çengelköy'deki yalıda unutulmuştu. Bastonunu uğurlu sayan yeni padişahın dudaklarından ''Bu bir felaket'' cümlesi dökülmüştü. Padişahın yanında bulunan Enver Paşa'nın bu cümleyi ciddiye aldığını hiç zannetmiyorum. Çünkü o sıralar bizzat hükümete ve kendi dava arkadaşlarına kurulacak bir komplonun hazırlıklarıyla meşguldü. Bu entrikadan Talat Paşa'nın beni evine gizlice çağırmasıyla haberdar oldum. Davet notunda lütfen dikkat et, eve girişini kimse görmesin ibaresi de yer alıyordu. Kahvelerimizin gelmesini beklemeden seni buraya acilen çağırdım dedi telaşla. Çünkü bugüne kadar yaptıklarından çok daha mahrem, çok daha mühim bir vazifeyi yerine getirmeni istiyorum. Hem de en kısa zaman müddetinde. İşaret parmağını sallayarak tekrarladı. Kulağıma dedikodular geliyor. Güya Enver Paşa lüzum ederse Baba Ali'yi basıp hükümet üyelerini tutuklamak için hem Anadolu yakasında hem de İstanbul yakasında hazır kuvvetler bulunduruyormuş. Bunun ne derece hakikat olduğunu öğrenmeni rica ediyorum. Fakat bir an önce. Çünkü bu işte zaman çok mühim şehsu var. Anlıyor musun? Zaman çok mühim. Olayların teferruatını bilmediğim için merak edip sordum. İyi de Enver Paşa bunu niye yapsın? Sizin sadrazam olmanızı isteyen kişilerin başında kendisi geliyordu. Ah şehsu var ah diye söylendi. Hakikat hissini yitiren insanın aklına her türlü hinlik gelir. Enver Paşa bizim hükümetin İngilizlerle Almanlardan bağımsız bir barış anlaşması yapacağımızı zannediyor. Öyle bir çabamız olursa bu kuvvetlerle idareye el koyacak. Lütfen bu işin aslını öğren. Lakin çok dikkatli olmalısın. Hiç kimse bu işi etüt ettiğini bilmemeli. Öyle de yaptım. Kısa bir araştırmanın neticesinde Talat Paşa'nın kulağına gelenlerin hepsinin doğru olduğunu öğrenmiştim. Enver Paşa ve arkadaşları birkaç saat içinde hükümete el koyabilecek bir askeri kuvveti hazır tutuyorlardı. Raporumu okuyan Talat Paşa küplere bindi. Bunca yıllık hukukumuz var. Adam hala bize itimat etmiyor. Hala komitacılık peşinde.
Elbette bu zor durumdan da kendini sıyırmasını bilecekti Enver Paşa.
Evet demişti. Kuvvet bulunduruyorum ama hükümeti yıkmak için değil. Aksine Yakup Cemil gibi sergüzeştler Babı Ali'yi basmaya kalkarsa mani olmak için.
Hakikatin farkında olmasına rağmen bunu da sineye çekti Talat Paşa. Hatta lafı açılınca Almanları müdafaa etmek için yapmıyor, hala harpten galibiyetle ayrılacağımıza inanıyor diyerek Enver Paşa'yı mazur göstermeye bile kalktı. Ama tarihin öyle kuvvetli bir hafızası vardı ki bütün hataların, bütün noksanlıkların, bütün basiretsizliklerin kaydını muntazaman tutmaktaydı. Ve bu hafızanın dayandığı mantık Enver Paşa'nınki gibi hayallerin değil, hakikatlerin üzerinde yükseliyordu. Hiç kimseye iltimas geçmezdi. Elindeki iktidar ne kadar kudretli, ne kadar ceberrut olursa olsun kimseyi kayırmazdı. Kifayetsiz olanlar, kusurlu davrananlar eninde sonunda bunun bedelini öderdi. Ama sadece onlar değil, onlara göz yumanlar da bu neticenin tesirlerinden kendilerini koruyamazlardı. Nitekim ödeşme vakti çok da gecikmeyecekti. Ama o vaktin geldiğini bile Enver Paşa'ya yine bizim büyük efendi söyleyecekti. 1918 senesinin sonbaharı, belki de Osmanlı vatanı için en kederli güz mevsimi olacaktı. Artık harbi umuminin kaderi belli olmuş, mağlubiyetimiz katileşmişti. Artık gerisi teferruattı. Artık malum olanın ilanı kalmıştı geriye. Harpte ortak tavır alanların sulhün gerçekleşmesi için de birlikte davranmasını sağlamak maksadıyla Talat Paşa Berlin'e gitmişti. Aslında neleri kurtarabiliriz diye çırpınıyorduk. Uğradığımız mağlubiyetin ne kadar onurlu olduğu tartışılırdı ama hiç değilse haysiyetimizin yerlerde sürünmediği bir anlaşmayla bu işi neticelendirmek iyi olurdu. Fakat artık elimize o da geçmeyecekti. Talat Paşa Berlin'e ulaştığında Almanlar bizden bağımsız hareket etmeye çoktan karar vermişlerdi. Büyük Efendi'nin Berlin'den dönüşünü hatırlıyorum. Sirkeci garında onu karşılayanlar arasında ben de vardım. Yorgun olmasına rağmen herkese gülümsemeye çalışıyor, hatta bazı gazetecilerle şakalaşmaktan geri durmuyordu. Ama onu yakından tanıyan biri olarak bir şeylerin ters gittiğini hemen anlamıştım. Hayır, bu gülümsemeler, bu nüktedan tavırlar, bu abartılı neşe hakikat değildi. İstasyondan ayrılırken başıyla beni yanına çağırdı. ''Sen de bizim arabaya bin, Şehsu var.'' dedi boş vermiş bir tavırla. ''Seninle konuşacaklarım var.'' Şaşırmıştım çünkü yakınlığımızı hep saklamaya çalışırdı. En azından ilan etmekten çekinirdi. Arabasına binince anladım. Biz bize kalınca o iri bedene adeta bir enkaz gibi çöküvermişti. Kara gözlerinde derin bir hezimetin solgun parıltıları okunuyordu. Araba saraya doğru giderken derinden bir iç geçirerek ''Selanik'ten payitahta geldiğimiz günü hatırlıyor musun?'' diye sordu. ''Ne kadar sıkıntılı bir dönemdi. Said Paşa'yla görüşmeye gitmiştik. Babı Ali'den sağ çıkacağımız bile şüpheliydi ama umutluyduk.'' Gözleri nemlenir gibi oldu. ''Hem de çok umutluyduk.'' Üstelik haklı bir umuttu bizimkisi. Hakikate dönüşebilecek bir umut. O umudu hakikat yapamadık aziz kardeşim. Derinden bir iç geçirdi. Bu iş bitti Şehsu var. Bu kez katiyetle bitti. Harbi kaybettik. Bugün yarın iktidarı da kaybedeceğiz. Kendi canım için kaygı duymuyorum. Ama inşallah vatanı da tümden kaybetmeyiz. Öyle mutsuz, öyle yıkılmış bir hali vardı ki Berlin'de neler olduğunu soramadım bile. Elbette kaybetmeyiz Talat Paşa diyebildim sadece. Ama kendi söylediklerime ben bile inanmıyordum. O da zaten şöyle bir gülümseyip geçti. Sonra tabakasını çıkarıp bir sigara yaktı, dumanını nemli sonbahar rüzgarına doğru savurdu. İnşallah öyle olur dedi, kirli yeşil denize bakarken. İnşallah haklı çıkarsın. Dışarıda renksiz, kokusuz bir yağmur sinsice şehri ıslatıyordu. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 489.